Ayrım 4.
Sayfa 73. Mesela meclise bir senato ya da üst bir konsey koyalım. Bu üst konsey, laikliği ilgilendiren sorunları ya da devletin temel niteliklerini oluşturan kurumlara karşı çıkacak olan yasaları kontrol edecek, çeki düzen verecek ve onları tornalayacak senato benzeri bir yapı olsun. Bütün partilerden de temsilci olsun ya da başka şeyler düşünelim. Tabii bunu fantastik düşünüyoruz. Gelen iktidar Danıştay'dan, Yargıtay'dan ya da Sayıştay'dan emekli üst bürokratlar kurulu oluştursun. Laikliği kontrol etsinler. Laiklik nihayetinde siyasetin ana tartışma alanı olmasın. Niçin? Çünkü siyaset halka açık bir alan olduğu için o partilerin sözcüleri sürekli halkı sertleştiriyor, öfkelendiriyor. Kendi öfkelerini, kendi siyasi hırslarını halkın içine sokuyorlar. Bu son derece yanlış. Yaşar Nuri Öztürk diye bir din alimi var. Parti de kurdu. Bunun bir hocası vardır, Hüseyin Atay diye. İlahiyat fakültesinden çok değerli bir bilim adamıdır. Kalıplaşmış bir iki cümlesi vardır. O cümlelerden biri şudur. Türkiye'de ilim yapanlar inanca saldırıyor, inanç sahipleri de ilime saldırıyor. Ne alaka? Niye batıda ilim yapanlar Hristiyanlığa saldırmıyor? Yine bu muhteremin çok düzgün bir lafı vardır. Eğer bizim dinimiz Müslümanlık değil de Hristiyanlık olsaydı, laikliğin altı bu kadar sert çizilecek miydi? Yani bu kadar sert tartışma olacak mıydı? CHP'nin beceremediği çok temel bir şey var. Bu şey, Türkiye'deki siyasal eksen ne tarafa giderse gitsin, hepsinin öteleyip ya da bunları ikinci, üçüncü sıraya getirip her dönemde laikliğin altını çizmesidir. Bu da toplumu sarsan bir politika. İktidardan uzak kalıyor haliyle. Merkez partilerden bir tanesi 30 yıl iktidardan uzak kalırsa, ki kalıyor, orada demokrasi işlemez. Öyleyse CHP'yi iktidara getirmeliyiz ve bu ülkeyi hiç değilse bir dönem yönetecek fikir sağlığının oluşması için çalışmalıyız. Ama bu fikir sağlığına geliş CHP'nin kurmaylarının ve Baykal'ın söylediği gibi laikliğin altı çizilerek olmuyor. Laikliği korumak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları var zaten. Devletin, kurumların, anayasanın rahat olması lazım. Büyük çoğunlukla iktidara gelen hükümetlerden de korkmamamız lazım. Biz her dönem iktidara gelen büyük çoğunluklardan korkacak mıyız? Türkiye'de böyle bir paranoya var. Siyaset bilimciler, yazarlar oturup konuşmuyor. Türkiye'nin önü açılmalıdır. Türkiye, ekonomik suç işleyenleri, hortumcuları henüz gerektiği gibi mahkeme edemedi. Bu çok acıdır. 80 milyar dolar para gitti. Bu, dünya tarihinin en büyük soygunudur. Bu ülkenin sol partileri öyle ya da böyle bunları mahkemeye çıkartamadı. Kasılan, kendiyle övünen, ikide bir hukuk devleti diyen Yargıtay da, mahkemeler de bu ekonomik suçluları cezaevine götüremedi. Van'da bir savcı biraz da dolmuşa ve gaza gelerek bizce de çok hatalı bir iddianame hazırladı. Ama hemen cezalandırıldı. Muhtemeldir ki annesi babası bize benziyordur. Yani ailenin tek okumuş çocuğudur. Bir hata işlemiştir, heyecanına yenik düşmüştür. Fakat hemen cezalandırıldı. İyi, güzel, cezalandıralım. Peki bu ülkeyi soyanlar, bu ülkede hırsızlık yapanlar, bu ülkeyi dolandıranlar o kadar hızla cezalandırıldı mı? Cezalandırılamadı. Türk mahkemelerinin gücü yetmiyor mu bunları cezalandırmaya? İşte Yüce Divan hepsi beraat etti. Yarın da beraat edecekler. Şimdi bunlar çok ciddi siyasal sorunlardır. İkide bir birileri geliyor ve laikliğin altını çiziyor. Niçin laikliğin altını çiziyor? Çünkü kendine güvenmiyor. Devleti ve devletin bir takım kurumlarını arkasına almaya çalışıyor. Benim bunlara eleştirim şudur. Bu ülkede sivil hizmetçiler olacak, sivil kemalistler olacak. Sivil yazarların olacak bu cumhuriyeti tutan. Hiç kimseden maaş almadan, hiçbir kurumda çalışmadan. Bu ülkenin onuruna, bağımsızlığına sahip çıkacağız. Bu fikirdir işte. Bu fikirle partiyi kurarsın. Halkı da arkana alırsın ama onlar bunu yapmıyor. Silahlı kuvvet dediğimiz yerleri ya da başka yerleri darbe çağrışımlarıyla demokrasi krize girer gibi tehditlerle arkalarını alıyorlar. Buradan ne olur, buradan şu olur, Tayyip'i de kovarsın, öbürünü de kovarsın ama hiçbir zamanda demokrasiyi çalıştıramazsın, iktidara da gelemezsin. Bizim istediğimiz hiç değilse 3 dönemde bir, 2 dönemde bir CHP'nin daha geniş açılımıyla sol muhalefetin iktidara geldiğini de görmek. Bunu görme şansına sahip olmuyoruz. CHP laikliğin altını ısrarla çizerek, tehdit krizleri yaratarak Tayyip Erdoğan'ı ve onun oluşturduğu partiyi alaşağı etmeyi düşünüyorsa yanılıyor. CHP ya da oluşacak bir muhalefet partisi 30 yıl daha, 50 yıl daha bu ülkede iktidara gelmeyecek demektir. Bu da bizim zararımızadır. Bu ülkede bir siyasi fikrin, bir siyasi ideolojinin oturması için hepimiz demokrasiyi düşünmek zorundayız. Nasıl düşüneceğiz? Şu da söylenebilir. Eğer muhafazakar zihniyet taşıyan partiler 50 yıl daha böyle gidecekse, o zaman demokrasiye başka bir müdahale yapalım. Bu müdahale, laiklik tehdidine dayanan bir müdahale değil. Örneğin, çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin muhalefet partisinden 4-5 bakan bulundurması gibi bir formül olmalı. İsviçre'de de örnekleri var. Türkiye çatışmaya doğru gidecek. CHP'nin sağ partilere çağrıda bulunması çok sakat bir durum değil. Önce şunu görelim. Dünyada bir ortalama hastalığı başladı. Yani sert fikirler sağ ve sol yumuşuyor. Hepimiz fikirlerimiz birbirine benziyor artık. Sağ ve solu ayırt edemiyoruz. Bu sadece bize özgü değil. Çin'de de Hindistan'da da bu yöne doğru gitme var. Sol cephede birleşme lafları artık Türkiye'de kusulması gereken bir söylem. Kusuyor da insanlar. Bu insanların şahsi hırslarından, şahsi konuşmalarından, particiliklerinden insanlar iğreniyor. Birleşme dediğiniz şey bir hafta tartışılır. Birlikte olalım, şöyle bir yapı kuralım ya da böyle bir yapı kuralım denir, biter. Sen 25 yıldır her gün bunu söylüyorsun. Sonuçta en büyük başarın seçime ittifak yaparak gitmek olabiliyor. Yeter ama. Siz birleşmeye başlarken çocuklar doğdu, askerliğini bitirdi, geldi. İşimiz gücümüz yok, sol birleşecek diye bekleyeceğiz. Kişisel hırslarına tutsak, peygamber hırsları olan, kendi egosunu tatmin edemeyen ve sabaha kadar da rakı içen, kimseyi de beğenmeyen bir takım insanlar, 3-5 müteahhide arkasına alan, mahalleden eski devrimci 68'li iki arkadaşının yanına koyan herkes hem birleşelim diyor hem de birbirlerine çamur atıyor. Dolayısıyla Türkiye'de solun da iktidara gelmesini, toparlanmasını da engelliyorlar. Kendileri bir fikirle büyümemişler, şahsi hırslarla büyümüşler. Birleşme dediğin nedir? Bülent Ecevit ölüyor, ölürken bile birleşin diyor. Bu bir fikirdir, insanlık davasıdır. Burada yoksulu vardır, sahipsizi vardır. Doğu diye bir bölge var, Ağrı diye bir şehir var. Sokaklarda çocuklar kapkaççı olmuş. On binlerce insanın hali bu. Babalar birleşecek mi, birleşmeyecek mi? Biz de onları izliyoruz. Haksızlık ediyorlar bu ülkeye, kendi fikirlerine. Sol nedir? Sol dediğin altta kalandır. Haksızlıkların yanında olmaktır. Avukatsız insanlara sahip çıkmaktır. Hırsızların karşısına geçmektir. Sizin 25 yılda maşallah bunlardan hiç konuştuğunuz yok. Bir iki mevzunuz var. Biri birleşmek, diğeri ise güçlü bir sağ geldiği zaman altında kaldığınız laiklik çizgisi. Bu son derece hastalıklı bir durumdur. Bu Türkiye demokrasisi, Türkiye'nin siyaset uzmanları ve medyası tarafından iyi okunmuyor. Türkiye'de sağ, sağ değil. Solda sol değil. Acımız budur ve bu kör topal gidecektir. İnsanlar, hastaneler, sokaklar, emekliler ağlıyor. Laiklik, ki halkın gündemiyle alakası olmayan bir gündem, bu saçmalığın önüne kim geçecek? Medya belki ama geçmiyor. Niçin geçemiyor medya? Çünkü bu hortumlanmada, Türkiye'deki bu özelleştirmelerde, ülkenin alınıp satılmasında hepsi ortak oldular. Şimdi diyelim ki bir sol parti ya da Deniz Baykal çıktı ve önce şu hortumların bir üstüne gidelim dedi. Buna ilk büyük tepki medyadan gelecek. Medya bütün bu alanlarda kimseyi konuşturmuyor. Konuşanı da ekranına taşımıyor zaten. Deniz Baykal'a ne düşüyor o zaman? Sadece laikliği konuşmak. Beyler diyor ki hırsızlıkla, özelleştirmeyle, kimin neyi aldığıyla, borsayla uğraşırsanız ben sizin sözcünüz olmam. Medya görevini yerine getirmem. Sizi de manşete taşımam. Siz kendi aranızda laiklik gibi sorunları tartışırsanız bunları manşet yaparım. Siz buralarda birbirinizi yiyin. Sorun budur. CHP tek başına iktidara gelemediği takdirde Türkiye demokrasisi bir darbeye muhatap olacak demiyorum ama Türkiye demokrasisi çok büyük bir çatışmaya doğru gidecektir. Bunu başka demokrasilerde görüyoruz. Biz cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu cumhuriyete sahip çıkacağız elbette. Bu ülkede bir kurtuluş savaşı olduğuna bile inanmayan insanlar var. Profesör nezdinde bile var. Bu topraklarda ciddi bir bağımsızlık savaşı verilmiştir. Kuvayi milliye vermiştir. Halk vermiştir. Hala bunu göz göre göre inkar eden insanlar var. Tabii bu cumhuriyetçi dediğin insanları kudurtuyor. Tıpkı beni kudurttuğu gibi. Bağımsızlığımız çok değerlidir. Cumhuriyetimiz çok anlamlıdır. Ben bu tarihi ne zaman okusam deli divaneye dönüyorum. Hiç unutmuyorum. Mustafa Kemal kendisi anlatıyor. Sakarya Savaşı'nın birinde telefonla süngü emri veriyor. Süngü takın ve düşmana saldırın diye. Karşısındaki komutanım süngü yok diyor. Süngü emri veriyor, askerin süngüsü yok. Sonra Mustafa Kemal kendini toparlıyor. Topal Osman ve 70-80 kişilik avanesinin eğri bıçakları var. Alın o eğri bıçakları, onlarla saldırın diyor. Tarihin en büyük savaşlarından biri 2 ay sürüyor. Bu ülkenin kader savaşlarından bir tanesinde askerimiz saldıracak ve süngüsü yok. Hayatında hiç yalan konuşmamış bir adam Mustafa Kemal. Anılarındaki hiçbir anekdot yanlış çıkmadı. Böyle bir adam bunu söylüyor. Böyle muhteşem bir tarihin içinden geliyoruz ve bunu inkar eden insanlar var. Tabii ki CHP'nin, cumhuriyetçilerin, kemalistlerin kudurması normaldir ve doğrudur. Bağımsızlığımızı ve cumhuriyeti bu kafayla değil, daha derinden anlatmamızın vakti geldi. Halkın ağzından anlatalım. Daha güzel, daha yüreğimize oturacak şekilde anlatalım. Bunu siyasetin malzemesi olmaktan kurtaralım. Türkiye'deki siyaset uzmanlarının, gazetelerin, aydınların Türkiye'yi laik Müslüman kamplaşmasından uzaklaştıracak bir siyasi düşüncede olduklarını sanmıyorum. En çok düşündükleri, en çok konuştukları şey seçim barajını %5'in altına indirelim, başkaları da gelsin gibi şeyler. Bu fikir güzel fikirdir ama yeterli değildir. Bunu başka türlü de düşünmemiz lazım. Yani demokrasiyi kökünden tartışmamız lazım. Laik Müslüman ekseninden kurtarmak için başka bir hareket lazım. Lider partileri meselesi peki? Bu doğru bir yaklaşımdır ama bu liderler aynı zamanda hizip doğuran liderlerdir. Türkiye'yi zora sokan da budur. Türkiye'yi hizip partiler oluşturuyor. Bir sürü kurabiye parti var. %3 alan, %2 alan, %5 alan, %7 alan. Lider partisini eleştirmek de doğru bir eleştiri değil. Lider varsa hizipleşmeye de müsaade etmez. Bugün sahada 5 parti var. O halde lider partisi yok. Çünkü güçlü bir lider yok. Güçlü bir lider varsa hizipleşmeye müsaade etmez. Hizipler nasıl oluşuyor? Şahsi çıkarlar, şahsi dedikodular, şahsi hırslarla oluşuyor. Böylelikle bir fikrin partisi oluşmuyor. 2007 yılındayız. Bu soygun, bu hortumlar yapılalı 17 yıl oluyor. Kim yaptı bunları? Türk halkı bilmiyor mu? Sen soygunun üstüne gitmiyorsun. Ülke soyulmuş, ülke kan ağlıyor. Böyle karma karışık yüzlerce iş var ve sen bir parti olarak buna müdahale etmiyorsun. Halkına önder olamıyorsun. Burada çok ciddi bir sorun var. Bu kadar büyük hırsızlık, hortum, soygun, adaletsizlik söz konusuyken bu durum Amerika'da sürekli demokratları iktidara getirir, İngiltere'de sürekli işçi partisi iktidara gelir. Yani sol sürekli iktidarda kalır. Bütün bunlara rağmen bizde sol iktidara gelemiyor. Burada küçük not eklemek gerekecek. Türk sağı maganda siyaseti yapıyor diye hep Türk sağına yüklenmeyelim. Ben Ankaralıyım. Ankara'da İsmet İnönü'nün binası olan bir pembe köşk vardır. Yeşillikler içinde. Erdal İnönü Bey ailesiyle pembe köşkün önüne apartmanlar yapıp daire daire satmıştır. Kültür desen Erdal İnönü de. Fizik mühendisi o. Efendi ama İsmet İnönü'nün mirası olan pembe köşk arazisinde apartman yapıp satmak. Bu her tarafta var. Siyasi terbiyeye çok çalışmamız gerek. Sayfa 79. Kuyruğu bağlı 36 fare. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok kötü bir sınav verdi. Siyasi krizler yaşatıldı insanlara. Her konuda böyle değil miydi zaten? Babalar kavga edip durdu. Bu ekonomik politikalarla nereye gidiyoruz? Türkiye nereye gidiyor? Bunlar normal mi? Bu borçlar, her şey... Bu sorular cevapsız. Fakat 180 yıldır bir ilerici gerici, laik şeriat kavgası var ve birileri bu işten çok ciddi nemalanıyor. Her iki taraf da alıyor ve dünyayı unutuyorlar. Türkiye'de aydınlar ve yazarlar olarak başka türlü bir tartışmayı bu topluma benimsetebilecek miyiz? Adına ne dersen de, uzaycılık de mesela ya da elektrik kabloları. Neden mavi ya da kırmızı olur gibi bir tartışmayı da bu topraklara getirip sokmak zorundayız. Bunlar kafayı yemiş, psikopat, aklını kaybetmiş bir siyaset. Sağı da öyle, solu da. Laik tarafı da öyle, şeriatçı tarafı da. Başka türlü siyaset bilmiyorlar. Birbirleriyle dalaştıkça da zevk alıyorlar. Her iki tarafı da rahatsız olarak görüyorum. Bir psikopatlık hissediyorum. Kilitlenmiş bir ideoloji hissediyorum. Oradan çıkılmaz diyorum. Ünlü bir fare hastalığı vardır. Bunun hikayesini yazmışımdır. Filmi de oynadı. 36 farenin kuyruğunu birbirlerine verirler, fareler de birbirlerini düğümlerler ve böylece çürüyerek ölürler. Bu laik şeriat tartışmasının öncesinde de, şimdisinde de, sonrasında da 36 tane fareden biri sağcı, biri laik, biri bilmem ne birbirlerine kuyruklarını veriyorlar, böyle yiyorlar, içiyorlar, tabii çürüyerek de ölüyorlar. Aynı o fare hastalığında olduğu gibi bulundukları kurumları ve siyaseti çürütüyorlar. İyisi mi bunlar kavga ederken biz araya girmeyelim. Asıl tehlike, tehlikenin farkında mısınız diyenler. Tehlikenin farkında mısınız kampanyası, rejime yönelik ciddi bir tehdidi anlatmaya çalışıyor. Cumhuriyet gazetesinin bahsettiği yerde hiç değilim. Anlayamıyorum da zaten. Adam 2 aydır, 3 aydır tehlikenin farkında mısınız diye bağırıyor. Biraz bakıyorum. Biraz sonra tehlikenin farkında mısınız diyen adam Türkiye'de gelişen bir gençlik, bir milli dip dalga, bir rüzgar gördüğü zaman bu rüzgarın başına demir el geçsin diyor. İlhan Selçuk Bey diyor bunu. Tehlikenin farkında mısınız diyen diyor bunu. Bence bundan büyük tehlike yok. Daha büyük tehlike mi olur? Türkiye'deki bağımsız, onurlu bir gençliğin başına sen demir eli davet ediyorsun. Gel ve bu kitleyi idare et diye. Asıl tehlike bu. Bundan daha büyük tehlike mi olur? Uğur Mumcu'nun tüm yazılarını inceleyin. En çok küfrettiği, eleştirdiği insan Demirel'dir. Hatta Uğur Mumcu büyük gazetecilik başarısını hayali ihracat konusunda Demirel'in yeğeninden sağlamıştır. Uğur Mumcu da Cumhuriyet'in yazarıdır ve İlhan Selçuk'un arkadaşıdır. Ama bugün Demirel'i tehlikenin farkında mısınız diyen insanlar getirip önümüze koyuyor. Öteki taraftaki tehlike bir kenara, asıl tehlike bu işte. Demirel'in 50 yıldır siyasette neler yaptığı artık biliniyor. Siz böyle ismi takdim ediyorsanız, evet bir tehlike var. Hem de çok ciddi bir tehlike. Bölüm 8. Barışçı Cumhuriyet. Türkiye, dünyada çok özellikleri olan bir ülke. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımızdan beri iki kere savaşa girdik. Bir tanesi Kıbrıs'ta, orada Türk nüfusa karşı katliamlar oluyordu. İkincisi 1954'te. Birleşmiş Milletler Kore'ye asker gönderme kararı aldı ve biz de birlik gönderdik. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başka ülkeye girdiği, bir başka toprağa taciz ve saldırganlığı söz konusu değildir. Etrafımızdaki ülkelere bir bakalım. İran 10 yıl savaşmış. Suriye 100 kere İsrail'le savaşmış. Rusya Afganistan'a inmiş, kendi içinde milyonlarca insanı öldürmüş. Amerika hala her yere dalıyor. Fransa Cezayir'de, Vietnam'da. Kan döken, başka ülkeleri taciz eden ülkeler sıralamasında Türkiye'nin en masum ülke olduğu görülür. Dünyanın en barışçı ülkesi Türkiye. Son derece mutlu, huzurlu bir ülke. Orta Doğu ne oldu? Bin kere kaynadı. Kafkasya, Balkanlar, Uzak Doğu, Latinler ne oldu? Bütün buralarda emperyalistler bin kere savaşlara girdi, bin kere çıktılar. Oysa Türkiye Lozan'a sadık kaldı. Lozan muhteşem bir tapu senedidir. Birinci sebep, çok kudretli ve muhterem bir bağımsızlık savaşı verdik. Ne mutlu ki bu bağımsızlık savaşı 100 yıldır bizi huzur içinde yaşatıyor. Huzur derken, burası da bir cennet değil ama Fransa, İngiltere, Amerika daha dün Irak'a saldırdı. Bütün bu ülkeler, ülkeler arasında bebek ölüm oranlarını, zenginlikleri, kültürleri ölçerler. Ama kimdir başka ülkelere en az saldıran? Bunu ölçtüklerinde Türkiye'nin duruşu ortada. Oysa tam tersi bir propaganda var. Türkiye'den söz ettiğin zaman faşist, barbar, despot, diktatörlük gibi yakıştırmalar havada uçuşuyor. Burada bir manipülasyon var. Birileri senin kafanı karıştırıyor, halkını, aydınlarını, ordunu karalıyor ya da kışkırtıyor. Potansiyel saldırgan haline getiriyor. batılı yazarlar bunlara bir fış fış ırağa girerler diyor. Hayır, girmedik, gördünüz. Yanı başımızda Arap kardeşlerimiz var. Dünya yandı, girmedik. Bu saate kadar bulaşmadık. Polonya, Ukrayna, Japonya, İtalya bulaştı, biz bulaşmadık. Biz şoförlerimizi yolladık, tırlarla gıda yardımı gönderdik, kapımızı açtık, alışveriş yapıyoruz. Bu muhteşem bir şeydir. Bunun kadrini bilelim. Bizim bir özelliğimiz var. En sağlam tapu, en sağlam cumhuriyet, en barış dolu siyaset. Şüphesiz darbeler oldu, iç karışıklıklar oldu, Güneydoğumuzda kaos var ve bütün bunlara rağmen dünya toplumunda bizimki barış ve huzur konusunda önde duruyor. O halde bu bir asalettir. Bu cumhuriyetin, kültürün asaletidir. Bakın biz bodoslama oraya buraya dalmıyoruz. Çeçenistan'da 400 bin insan öldü. Çok rahat dalabilirdik. Balkanlar'da, Bosna'da yüz binler öldü. Hani Fransa olacak da dalmayacak. Amerika olacak da dalmayacak. Biz dalmadık. Her iki taraftan da gelen mültecileri aldık. Toprağımızı açtık ama savaşa girmedik. Bu kadar netameli bir coğrafyada Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın oturduğunu düşünün. Balkan, Kafkas, Orta Doğu 100 kere savaşa girmişlerdi. Ama biz girmedik. Bununla iftihar edelim. Bu bizim dünya çapında bir siyasi başarımızdır. Burada Mustafa Kemal'in de emeği var. Ondan sonra gelen bizlerin de. Şimdi ise köşe yazarları, bir kısım aydınlar, Türkiye'yi bir sokak köpeği gibi saldırgan, agresif, ona buna dalan, onun bunun tetikçisi gibi bir yere koymaya çalışıyorlar. Seni bu şekilde kullanmak istiyorlar. Senin başyazarların bizi bir yere saldırmak, bir yere göndermek için çırpınmıyor mu? Bu ülkeye hakarettir. Cumhuriyete de hakarettir. Biz toprağımızdan başka hiçbir yere saldırmayız. Hiçbir yere gitmeyiz. Hiçbir yeri de taciz etmeyiz. Bütün dünya birlikte olur, bir şeye karar verir, tamam. Ama bunlar büyük ittifaklar olmalı. SALT, NATO ve BM olmaz. Arap Birliği, İslam Konferansı da karar verecek. Öyle gireceğiz. Ama Türkiye'nin hakkı yeniyor. Hakkını yiyen bizim medyamız, siyasetçilerimiz. Her şeye rağmen bu ülkeyi ve insanını ateşten korumak bir nimettir. Bu nimeti hep birlikte korumaya çalışalım. İkinci Dünya Savaşı'nda meclisimizde şöyle laflar vardı. Türk milleti savaşa girsin. Niye girsin? Girmezse erkekliğimiz ölür. Erkek milletler ordu milletlerdir. Girmezsek erkekliğimiz ölür. Bu işin erkeği kadını yoktur. Bir siyasi kültürün varsa toprağında huzur içinde oturursun. Bu çok önemli bir değerdir. Bu değeri Türkiye'de aydınlar da medyada işaret etmeli. Şimdiye kadar getirdiğimiz bu yoruma bir de eleştirel bakalım. Türkiye savaştan uzak durarak yoksa şeytani hesaplar karşısında sessiz mi kaldı? Mesela bizim madenlerimizi kim aldı, kim götürdü ve buna sessiz mi kaldık? Madenlerimiz konusunda ayağa kalksak, elinden yakalasak götürenin nereye, hangi hakla desek? Doğu'da, Hakkari'de, Sivas'ta üzerine beton dökülüp kapatılan kuyuları başka sondajlarla aramaya, çıkartmaya başlasak? Süleymaniye'de Barzani o kuyulardan petrol çıkartmaya başladı. Orada da kapalıydı. Bunlar şimdi çıkartıyor. Biz de çıkartsak, o zaman bizi de bir büyük savaş kampanyasının içine çekerler mi? Madenlerimiz ve petrollerimiz konusunda uslu durduğumuz için mi acaba? Bunu da şüphe olarak bir kenarda tutmak gerekir. Fakat daha da derin şeyler var. Felsefe olarak, insanlık olarak nükleer bombaya karşıyım. Ama bir gün nükleer fizikçiler geliyor ve diyorlar ki, nükleer santrallerden etrafınızdaki herkeste var. Ermenistan, Bulgaristan, Ukrayna, Avrupa. Sadece nerede yok? Türkiye ve Müslüman ülkelerde yok. Evet, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de yok. Bir tane Pakistan'da oldu, o da çalma. Bir de İran'da olmaya başladı. O da Pehlevi zamanında Batı'nın izniyle başlamıştı. Onun üzerine İranlılar geldi, Pakistan'daki bilim adamlarıyla alışverişe girdi. Bütününe baktığın zaman nükleerin yok senin. Yani bu çok saçma değil mi? Avrupa'nın var, Uzak Doğu'nun var, çevrendekilerin var, sadece senin yok. Nükleer konusunda sana ambargo mu, yasak mı konuluyor? Niçin bu ihaleler bir yere kadar gelip ondan sonra olmuyor? Belki de diyorsun ki İran gibi başımı kaldırsam savaşın içine çekileceğim. Bu da önemli. Bu kadar büyük savaşlardan uzak durmamız belki de bizim fazla saflığımızdan ve topraklarımızı başkalarına fazlasıyla açışımızdan. Ama nereden bakılırsa bakılsın büyük bir saadetle geldik. Bu yüzden tezkere gibi tartışmaların üzerinde dikkatle durmamız gerekiyor. Kolay kolay da buna izin verileceğini sanmıyorum. Bundan sonra bir karar verilecekse tepedeki üç kişi değil, halk karar verecek. Orta Doğu gerçekten de hassas bir konu. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz çünkü. Savaşın, barutun, kanın ortasında kalmış haldeyiz ve herhangi bir oyuna gelmeden, ülkenin itibarını sarsmadan, bizim için hazırlanan tezgahın içine düşmeden, ABD'nin kuklası olmadan onurlu bir politika sürdürmeliyiz. İç ve dış işbirlikçilere de çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Onların teknolojisi var, ezilenin terlikleri. Ama anımsanacak olursa ABD'nin uçak gemisine Sinan Aygün Bey'i ve bir dolu yazarı davet ettiler. Türkiye'de Amerika düşmanlığı ivme kazanıyor. Bunun giderilmesi için bir sosyal çalışma, bir imaj programı yapıyorlar. Amerika, Irak'a girdiğinde Amerikan Köpekleri adlı kitabı yazmıştım. Türkiye'de tek haklı kitap bu kitaptır. Herkese her lafı söyledim. Amerika, Irak'a savaş ilan ettiğinde kimler savaşa karşı diye 600'e yakın köşe yazarını önümüze döktük. Günlerce çalışma yaptık. 3 insan zor bulduk. Biri Nur Aydır, biri Can. Bush, Ortaköy'de bir konuşma yaptı Orhan Pamuk'tan alıntılarla. İşte Doğu, Batı. Orada Amerikancı yazarlar vardı. Cengiz Çandar, Soli Özel, Cüneyt Ülsever. O konuşmadan sonra Cüneyt Ülsever'e mikrofon uzatıldı. Soli Özel'e de. Dediler ki, Bush'un büyük Orta Doğu çalışmasıdır. Bush, özgürlük, demokrasi diyor. Sonra iş tersine döndü. Çok trajik yerlere geldik. Cengiz Çandar, Soli Özel, Cüneyt Ülsever çok zaman sonra özür dilemeye, yanıldık demeye başladılar. 650 bin insan öldükten sonra yanıldık dediler bu Amerikancı yazarlar. Muhtemelen İtalya'da da İngiltere'de de birçok Amerikancı yazar yanılmıştır. Küçük bir yanılma 650 bin insanın ölümüne sebep oluyor. Sayın köşe yazarı, yanıldığını niye bana söylüyorsun? Ben senin nasıl işbirlikçi olduğunu biliyorum. Sen yanıldığını orada ölen 650 bin insana söyleyeceksin. Onların şimdi mezarlara karışmış anne babalarına söyleyeceksin. Çünkü oraya giderken Amerika'ya şevki, coşkuyu siz verdiniz. Sözde bu Amerikan deniz gemisi her şeyi, en uzaktaki sandalları, hatta sinekleri bile görüyormuş. Eskiden NATO subaylarımızı alır, Arizona'da üslere götürürlerdi. Türkiye'de herkesin telefonunu dinliyoruz, herkesi görüyoruz, uzaydan şunu görüyoruz diye propaganda yaparlardı. Bu propaganda Afganistan'da ne yaptı? 25 yıl iç savaşla birbirini boğazlamış ve bitap hale düşmüş Afganistan'ı ele geçiremedi. Bugün Amerikan ve İngiliz askeri Kabil'den dışarı çıkamıyor. Geldikleri nokta bu. Türk askeri gelsin, biz çıkamıyoruz dediler. Yani Taliban'a teslim edildi Afganistan. O büyük teknoloji, o bizim büyük yazarlarımıza gösterilen teknoloji Afganistan'ı ele geçiremedi. Peki bu teknoloji Irak'ta ordusu dağılmış, terliklerinden başka bir şey olmayan Irak halkını ele geçirdi mi? Saddam'ı ve dönemin yöneticilerini astılar ama sonuçta bataklığa saplandıklarını, Irak'a teslim alamadıklarını söylüyorlar. Nitekim geri çekilme planlarından söz eder oldular. Savaş gemisi, o teknoloji harikası Irak'ı ele geçirebildi mi? Hayır. Terliklerinden başka bir şey olmayan o fakir halk esir alınamadı. Onlar Sinan Aygün gibi isimleri ya da milletvekillerini korkutabilir sadece. Bakın ha, her şeyi gözlüyoruz diye. Gözlüyorsan git Afganistan'ı, git Irak'ı ele geçir. Sen Afganistan'ı, Irak'ı yıllardır bombalıyorsun, mahalle savaşları veriyorsun ve seyreltilmiş uranyum diyerek yüzlerce bomba atıyorsun. Ama ele geçirememene rağmen topunla tüfeğinle imaj yapmaya, beni korkutmaya çalışıyorsun. Biz korkmayız. Iraklı da, Afganlı da korkmuyor senden. Belki de dünya toprakları üzerinde en zayıf iktidar olan Sudanlı'yı bile korkutamıyorsun. Ama bizim korktuğumuz yerler var. Sayın Amerikan Büyükelçisi bizim yazarlarımızı alıp deniz gemisine götürme, medyaya götür, Ertuğrul Özkökler'in odasını göster. Deniz Gökçe'ye götür. Amerikan tarafına top atmış, Amerika'ya yardakçılık yapmış o Cengiz Çandarlar, kimlerse artık onların odasını göster. Sen bu halkı uzay gemisine değil, medyaya götür. Çünkü oradan korkuyoruz. Senin uçakların bu plazalardan kalktı. Senin atom bombalarını o uçak gemisi değil, bu gazeteler attı. Bunu bütün dünya gördü. Biz de gördük. Amerika, Irak'a girerken bu 600 yazarımız da bunlara gaz verdi. Ne oldu? yarı yolda baktılar ki Amerika geri dönecek çünkü iş bataklığa sardı. Bizim iç dinamiklerimiz de yarı yolda bıraktı Amerika'yı. Siz delikanlı mısınız? Bir şehre girdiyseniz girin dibine kadar. Bunlar delikanlı olsa Amerika'nın yanında olurlardı. Baktılar iş bozulmaya başladı, tırstılar. Hepsi geri adım attı. Şimdi Amerika'nın yanında kimse kalmadı. Hırvatların, Gürcülerin üçer askeri vardı, çektiler. Japonların 5, Polonyalıların 10 vardı, çektiler. Gariban Amerika'yı yalnız bıraktılar. Bu medya yalnız bıraktı. Afrika belgeseli gibi tıpkı. O ülkedeki leşe saldırıyor, biz de leşten küçük bir parça alırız deyip peşine takılanlar oluyor. İşte onlar askerlerini geri çekti. Bizim medyamız da yavaş yavaş geri adım atmaya başladı. Siz işbirlikçilerle, yardakçılarla, şerefi ve onuru olmayan insanlarla yola çıkarsanız sizi böyle Irak'ta yalnız bırakırlar. Biz bu savaş yanlıştır dedik. Siz bize faşist, milliyetçi gibi yaftalar taktınız. Sayın ABD Büyükelçisi, Amerika oradan çekilirken biz gerçek bir müttefik gibi yardımcı olmak istiyoruz. Oradan daha fazla zayiat vermeden, orayı daha fazla kan gölüne döndürmeden, daha büyük iç çatışmalar yaşanmadan çekilecek olan Amerika'nın yanındayız. Şerefimizle, onurumuzla. Bu adamlarla yola çıkan insanlar bir imparatorluk kuramaz, bir büyük devlet olamaz. İşbirlikçilere, bunların dergilerine, gazetelerine, yazarlarına ödül veriyorsun. Kitap fuarında ödül verdiğin insanlar bunlar. Ama bunlar seni yarı yolda koyuyor. Senden ne köy olur ne kasaba. Sen dünyayı yöneteceksin öyle mi? Hadi oradan. Sen önce dünyayı yönetmiş Moğolların, Osmanlıların o büyük siyasetlerine bir bak. Bunca kültürü nasıl bir arada tutmuş, bu kadar etnik coğrafyayla nasıl baş etmiş, nasıl bir felsefe geliştirmiş, büyük bir karmaşayı bir kubbe altında bir şarkıyla, bir inançla nasıl yola getirmiş, onu öğren. Sen şu gazetelerde patronlarına yalakalık yapan, holding adamı olmuş zavallı insanlara güvenerek Afganistan'a, Irak'a girdin ve 650 bin insan öldürdün. Şimdi Rusya, Çin, hatta Orta Afrika'daki sıradan ülkeler bile sana gülüyor. Amerika'nın o büyük imparatorluğunu kimse ciddiye almıyor. Bugün Fransa bölgeye yerleşmeye başladı. Ermenistan, İran, Lübnan'la ilişkilerini geliştiriyor. Kıbrıs'a da üs kurmaya çalışıyor. Fransa nereden peydahlandı, bu topraklara nereden gelmeye başladı diye soruyorsun. Çok basit. Amerika'nın bölgeye saldırarak bir boşluğu dolduramadığını gördü. Amerika şu anda büyük bir boşluk oluşturdu. Dünyada büyük bir boşluk var şimdi. Kimse güvenmiyor. Amerika'nın gücü, teknolojisi gerçek değil çünkü. Ne yaptı ki bu uçak gemileri? İsrail ne yaptı? Hizbullah'ı yenemedi. Sen gelmiş, Türkiye'nin 70 milyonluk halkına ezerim, böyle keserim, böyle bombalar atarım, bak uçak gemim burada diye durmadan hava atmaya çalışıyorsun. Sen önce Hizbullah'ı, o beğenmediğin Taliban'ı, Irak'taki zavallı insanları yen, ondan sonra da bütün bu topraklarda her yüzyılda bir tarihin en büyük meydan savaşlarını vermiş bu halkla o zaman konuş. Konuşamazsınız çünkü yüzünüz yok. Hani ünlü bir Anadolu fıkrası vardır. Biz bu boku niye yedik diye. Aynı o hesap. Paktlar ve Türkiye. İsrail ve Amerika şunu öğrensin. Amerika bu ülkede 1960 gibi, 12 Mart gibi, 12 Eylül gibi ihtilalleri çok rahat gerçekleştirdi. Biz NATO ülkesiyken Batı bizi ileri karakol olarak çok güzel kullandı. Bugün batılı bilim adamları hepsi kitaplarında şunu söyler. Avrupa Sovyetlere karşı özgürlük savaşı verdi. Türkiye'de bir iç savaş, bir kardeş savaşı oldu. Niçin? Varşova Paktı ile Amerika savaştığı için. Bu dehşet dengesine en çok kurban verenlerdiniz. İhtilaller bu ülkede yapıldı. İsrail bizim dış işlerimize, istihbarat servislerimize girdi. Yüzlerce örnek anlatabiliriz. Türkiye'nin şu anda arada derede siyaseti Avrupa'nın yanındadır, NATO'dadır. Nerede olursa olsun ama Türkiye artık uyandı. Türk devleti, Türk ordusu nerede olursa olsun Türkiye halkı nerede duracağını artık biliyor. Amerika ve İsrail artık bunu iyi öğrensin. Bütün tartışmalar ve araştırmalarda Türkiye'de Amerika ve İsrail'e karşı halk tarafından sert bir tepki olduğu ortaya çıkıyor. Bu ülkede gözü olanlar, oyun oynayanlar Türkiye halkını kandıramayacaklarını görsünler. Burası 1950'li, 60'lı yılların rahatça oynanan bir devleti, ülkesi değildir. Ayılmış, ne olduğunu bilen, kardeşlerinin farkına varan bir ülkedir. Arapların bizi arkadan vurduğunun farkında olduğu gibi. Araplar tembeldir, koca Araplar bir İsrail'le savaşamıyor. Bizim siyasetimiz kendi ülkemizin toprak bütünlüğü ve komşularımızın toprak bütünlüğüne ebediyen sadık kalmaktır. Biz bu dünya ailesinde insanlık ve ahlakımızı bu anlayışla yükselteceğiz. Kimseye tecavüz etmeyeceğiz. Kimsenin toprak bütünlüğüne gözümüzü dikmeyeceğiz. Bütün komşularımıza kapılarımızı açacağız. Irak'la Suriye ile kültürel ilişkiler, ticari ilişkiler sürecek. Mülteciler, Kafkasya, Boşnak, Rumeli buraya akacak. Araplar buraya akacak. Eskiden olduğu gibi ve karışacağız. Onlara asla saldırmayacağız. İsrail ve ABD ne kadar zorlarsa zorlasın, hangi yönteme başvurursa başvursun, bunu engelleyemeyecek. ABD'de daha ne numaralar var? İsrail ve Amerika, Türkiye'nin derin kadrolarında bir beyin yıkama yapmış, Türkiye'yi şaşırtmış, yolunu karıştırmış, insanların beyninde tuhaf şüpheler oluşturmuştur. Burada da öyle yere geldik ki gizli istihbarat bitti. CIA gibi şeyler bitti. Her şey ortada. Bombalar vesaire. Dün bu kadar açık değildi. Son 20 yıldaki savaş neticesinde ne ele geçirdin derseniz, işte bu bilgiler geçti ve netleşti. Bu adamlar dağın başındaki yoksul, cahil çocuklara bombaları veriyor ve o dağlarda bu bombaları kullandırıyorlar. Güneydoğulu çocuklara o bombaları da vermesinler artık. Bomba atacaksa, bu ülkede bir kurban istiyorlarsa, direkt o bombaları bize çevirsinler. Güneydoğu'nun yoksul çocuklarını kandırmasınlar. Gelsin bana versinler. Gelip desinler ki, bakın bu yıl sizin kurban verme yılınız. Şu bölgenize, turist köşelerine, metroya, sağa sola bu bombaları koyacağız. Biz de buyurun koyun diyelim. Böylece garibanları da hapishanelerde yatırmayalım. Amerika, gel şuraya koy, buraya koy, şu saatte koy diyor. Bunlar çok nettir. Türk hükümeti tavır alamıyor. Siyasi iradenin neden net bir tavrı, net bir protestosu, net bir manifestosu yok? Neden masaya yumruğunu vuramıyor? Sen masaya yumruğunu vur, arkandan halkın ordusu gelir. Yüz binlerce insan gelir, herkes vatan sağ olsun der. Sen sermaye, ihale peşinde koşuyorsun, deli dana gibi oynuyorsun, sonra halk niçin böyle konuşuyor diye soruyorsun. Tabii ki böyle konuşacak halk. Önce sen adam olacak, bu ülkeyi önce sen sahipleneceksin. Sonra hepimiz arkana geçeceğiz. Bu toprak, bu bütünlüğünü kimse bozamayacak. Haçlısından, Moğolundan beri bu toprağa kimse bir şey yapamadı. Acısı, trajedisi büyük olur. Bizim de derdimiz bu trajediyi durdurmaktır. Siyasi irade, halkın vicdanındaki güveni sarsıyor. Halkın o cümleleri en değerli varlığıdır. Onun ağzından çıkacak bir iki cümle hazinesinden de tarihinden de büyüktür. Allah devlete, millete zeval vermesin, vatan sağ olsun der. Budur en büyük değerimiz. Sen geldin ve tarihimizden beri geliştirdiğimiz bu büyük değeri yıkmaya başladın. Gönülleri, kalpleri kırıyorsun. Aileleri paramparça ediyorsun. Sen git Amerika'ya karşı tavrını al ve bunu söyle. Ondan sonra bu şehit cenazelerine kimsenin bir itirazı olmaz. Sen muallaktasın, net değilsin. Nasıl oluyor bilmiyorum ki PKK böyle anlaşma mı yapıyor, Hizbullah'a gidiyor, şöyle yapalım mı diyor. Bütün bunlar benim anlayabileceğim şeyler değildir. Bu biraz randevu evi ahlakı gibi. Sermaye de genel ev ahlakından gelir. Öptürmem, yok sıktırmam gibi laflarla namus da onur da korunmaz bu saatten sonra. Bir kere de şu halkı dinlesinler. ABD, Orta Doğu'da ağırlığını koyana kadar devreye çok zor girmiştir aslında. 1979 Camp David Antlaşması'na kadar zorlandı. İlk tarihi İsrail-Arap Antlaşması büyük bir infilak yaptı. Enver Sedat'ın bu anlaşmaya yanaşmasından sonra Amerika bölgede devreye girdi. Amerika bu ünlü Camp David'e kadar uzaktan kumandalıydı. Yeni bir Amerikan siyaseti yazdılar. Enver Sedat'tan önce Nasır Sovyet yanlısıydı, bağımsızlıkçıydı. Araplarla savaşırken Amerika ve Avrupa İsraillilere silah veriyordu. Sol gruplar Nasır'ın yanındaydı. Arafat'ı Nasırlar yetiştirdi. Nasır öldükten sonra Enver Sedat geldiğinde çok değişik bir iş yaptı. Baktı ki ülkesi yoksul, gariban ve sorunlar dağ gibi. Gideyim şu Amerikalılardan biraz para alayım dedi. Enver Sedat'tan sonra bölgede çok garip bir şey oldu. Amerika'nın tarihinde çok acıklı bir şeydir bu. Amerika'da yavaş yavaş Orta Doğu bataklığına böyle çekildi. Mısır bizden para istiyor, biraz para verelim. İsrail ile Mısır'ın arasını yaptık, ne güzel. Orada İngiliz ve Fransızların yapamadığını biz yaptık, Camp David'le. Anlaşmalar, dünya, televizyon, Nobel'ler. Birkaç yıl sonra Amerika kendini bataklığın içinde buldu. Bu akıllı bir siyaset değildir. Amerika modern dünyayla 1. Dünya Savaşı sonrası tanıştı. Amerika 1980'e kadar çok akıllı bir siyaset yaptı. Çünkü uzak duruyordu. 1973 krizinde petrol şirketleri ayaklanınca bunlar da gitti, ortaklıklar kurdu. Şunu söylüyordu Amerika. IMF, Dünya Bankası, petrol üreten ülkeler, G7, G8, Dünya Bankası'nın faiz olayları, bunların hepsi benim elimde. O halde ben bu topraklardaki petrolü çok ucuza neden almayayım ki? Sömürümü ebedi kılabilirim. Bu mümkün. Amerika, 1. Dünya Savaşı'ndan beri Vak Vak Amca filmlerini, Amerikan Cowboy filmlerini, Amerikan çikletini ve onun ifade ettiği yüzlerce malzemeyi buralara yığdı. Örneğin bugün Vietnam'da binlerce Vietnamlı öldürüldü ama Vietnamlılar şimdi Amerikan sakızı çiğniyor. Çok enteresan. Savaşla, soykırımla, öldürerek yapamadıklarını sakızla, filmlerle, hamburgerle, Pepsi'yle, kolayla, Marshall'ıyla yapıyor. Amerika, Sovyetler karşısında dünyada milyonlarca aydını tavladı. Milyonlarca aydını yanına aldı. Amerika'nın Sovyetler karşısında galip gelmesinin sebebi budur. Muhteşem Amerikan şovu. Hepimiz çocukken yüzlerce Amerikan filmi seyrettik. Şu anda ben Türk filmlerini sayamam ama Amerikan filmlerini ezbere sayarım. Siz de en az 100 tane sayarsınız. Bütün bunlarla bir sempati oluşturdu üzerimizde. Bir şey konuşuyordu bizimle ve başardı bunu Amerika. Salak kitleleri yanına aldı. 1980'den sonra iş değişti. Amerika askerleriyle bizatihi iç karışıklıkların içine girdi, bataklığa asker soktu. Bu Amerika'nın yeni bir dünya başlangıcıydı. 1980'den sonra Neocon dediğimiz, Think Tank dediğimiz düşünce kurumu, gazete ve dergilerde yeni bir insan türü oluşturuldu. 30 ile 50 yaş arası yeni insanlar. Bunlar dışişleri sözcüsüdür, başkonsolostur, gazeteci yazardır. Neocon'dur. Lobilerde ve vakıflarda yetişmiş insanlardır. Bunların yaşları 30 ila 50 arasındadır. Bunların başka bir dünya görüşü var. Amerika'nın bir dünya imparatoru olması başka bir şeydir. Bunların eğitim sistemleriyle, dünya görüşleriyle yaşadıkları serüven, kişilik bozuklukları, başarı üzerine kurulmuş eğitim sistemleri başka bir şeydir. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Amerika büyük bir tuzağa düşmüştür. 30 ila 50 yaş arası bir Kissinger bulamıyorsun orada. Bir ülke sabırlı olmalı. Türkiye'yi zapt mı edeceksin? Sabırlı ol. Mesela 3 kuşak sonra alabilirsin. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o kadar kültür emperyalizmine maruz kaldık ki bizim sağımız Amerika'ya düşman diye bakmadı. Solsa cinnet geçirdi. Fakat 1980'lerden sonra Amerika'ya bir başka ideoloji geldi. Muhafazakar değil, daha genç, daha başarılı, daha atak insanlar. Lobiler, vakıflar, televizyonlar aracılığıyla siyaset sahnesine çıkmaya başladı. Bu çocukların hepsi ruh hastası. Çünkü bu çocuklar başarmak istiyordu. Başarmak ne demektir? Bu çocuklar şimdi muhtemelen Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü olduğuna ya da genç yaşta konsolos olduğuna göre rakibini bertaraf etmiş, yok etmiş, engelleri aşmış, sıkıntıları devirmiş, kısacası bireysel bir başarı öyküsüne sahiptir. Çünkü yüzlerce insanın içinden o çıktı geldi. Bunlar sabırlı, temkinli, uzun vadeli konuşamazlar ve bunlar belki yüzlerce yıl yaşayacakken Amerikan İmparatorluğu'nun ömrünü kısaltmıştır. Çünkü saçma sapan cinnet savaşlarına, intihar savaşlarına sokmuştur Amerika'yı. Oysa sabırlı olmaları lazımdı. Ama bunlar ruh hastası bir eğitimden geldikleri için kendi yaşlarında başarıyı görmek istiyorlar. Bunlar dünyayı film gibi görüyorlar. 90 dakikalık bir film ya da maç gibi. Amerika köyün eşeği. Gelin de açık açık konuşun, mert olun, yüzümüze karşı söyleyin. Biz size toprak bütünlüğümüz diyoruz, tam bağımsızlığımız ve cumhuriyet diyoruz. Gelin ve bizimle adam gibi oturup konuşun. Artık bu saatten sonra işbirlikçilerle yola çıkmayın. Bunlara söyleyeceğim laf budur. Rezil oldukları yeter. Bunları tarih kitapları yazacak. Şimdi orada kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırıp kaçmakta olan bir köpek var ki kaçamıyor, bütün dünyaya imdat gönderiyor. Yardım edin, ben geri çekilemiyorum. Burada Kürtlere söz verdim, onları nasıl bırakırım, onun da bir yolunu bulup öyle çekileyim diyor. Bush'un ABD Savunma Bakanlığı'nın konuşmalarını ciddiyetle okuduğunuz zaman şu anlam çıkıyor. Bu direnişçiler de vuracaksa tam vursun, Şii isyan edecekse tam etsin, yani kaçmaya bahanemiz olsun. Adam gibi isyan etmiyorsunuz, adam gibi vurun da bizim çekilmek için tam bir nedenimiz olsun. Çünkü bakın, biz psikolojik yenilgiyi kabul ettik, her gün çekilme üzerine yazılar yazıyoruz, artık siz de bu sinyali alın. Bizim de halkımıza anlatacak bir bahanemiz olsun. Çok direniş vardı, geldik diyelim. Ama bıraktı geldi demesinler. Büyük devletler onur, vicdan, ahlak kavramlarını bu topraklarda ciddiye almıyor ve teknolojik büyüklükleri de balondan ibaret. Mesela eşeğin cinsel organı çok büyüktür. Baktığında kendini çok eksik hissedersin ama o köyün bütün delileri o eşeği affedersiniz becerir. Şimdi Amerika otursun kendisini beceren bu medya yazarlarıyla uğraşsın. Bugün geri çekilmeyle ve Amerika'nın rezil olmasıyla ilgili büyük bir boşluk doğdu. Fransa'nın bölgeye hücum etmesinin bir sebebi de bu. İngiliz askerleri de silahlarını uyuşturucu karşılığı satarken yakalanıyor. Haksız savaşlarda askeri savaştıramazsınız. Bunu Rus askeri yapıyordu Kafkasya'da, o ünlü 28. taburları. Çeçenleri öldürürken tanklarını satıyordu. Eski Mossad liderlerinin Kuzey Irak'ta askerleri eğittiği belgelendi. Bölgede kimin ne halt ettiği açıkça ortada. Bunlara karşı ulusal tepkiler gecikmiyor elbette. Örneğin Amerika bu bölgeye dalarken bizim de tepkimizi çekti haliyle. Irak'a girerken kendi topraklarımızdan askerleri geçti. Cumhuriyet çığlıkları, bağımsızlığımızın çığlıklarını attık. Bu çığlıkları atmaya devam edeceğiz. Ölene kadar atacağız. Bizden sonraki kuşaklar da atacak. Bize bir bağımsız cumhuriyet kalmıştır. Biz de bu bağımsız cumhuriyetin çocukları olarak konuşuyoruz. Şüphesiz laik bir toplumuz aynı zamanda ama laiklik tartışmaları Avrupa'nın yerleşmiş değerleriyle bizi yan yana getirme gibi kafa karıştırıcı yerlere götürüyor. Bağımsızlık taviz verilmeyecek bir şeydir. Kim cumhuriyetin başına bağımsızlık koymuyorsa onun cumhuriyetinden değilim.